Ayrım 11, Beyaz Aslan, Henning Mankell, sayfa 137. Akşam saat 8'i biraz geçe eve vardılar. Victor St. Petersburg'da bile akşamların Güney Afrika'daki gibi olmadığını hayretle görmüştü. Havanın kararması gerektiği saatte hava hala aydınlıktı ve alacakaranlık gecenin ağır bir yumruğu gibi toprağın üstüne inmiyordu. Tersine görünmeyen bir rüzgarın altında uçuşan bir yaprak gibi yavaşça kentin üstüne çöküyordu. Çantalarını eve taşıdılar ve odalarına yerleştiler. Victor evden insanı rahatlatan bir sıcaklığın yükseldiğini fark etti. Bu da gizli örgütün kusursuzluk merakı sayesinde gerçekleşmiş olmalıydı. Bir zencinin böylesi kutup soğuğunda donup kalacağını düşünmüş olmalıydılar ve üşüyen bir adam, aç ya da susuz bir adam gibi ne bir şey öğrenebilir ne de bir şeyi gerçekleştirebilirdi. Tavanlar yüksek değildi. Victor'un neredeyse başı tavana değecekti. Evin içerisinde dolaştığında mobilyalardan gelen garip cila kokusunu fark etti. Ama ateşin kokusunu şimdiden özlemişti. Afrika çok uzaklarda kalmıştı. Örgütün belki de bu uzaklığı hissetmesi gerektiği için bu denli uzağa gönderildiğini düşündü. Belki de plan burada kusursuz oluncaya değin defalarca test edilecekti. Hiçbir şey rastlantıya bırakılmayacak, daha sonra sorun yaratabilecek tüm düşüncelerden arındırılacaklardı. Konovalenko büyük dondurucudan donmuş yiyecekleri çıkardı. Victor daha sonra dondurucuda ne kadar yiyecek olduğunu araştırmayı ve böylelikle orada ne kadar kalacaklarını saptamayı düşündü. Konovalenko el çantasını açarak bir şişe Rus vodkasını çıkardı. Yemek masasına oturduklarında Victor'a bir kadeh ikram etti ama Victor istemedi. Göreve hazırlanırken içkiden her zaman uzak dururdu. Yalnızca günde bir, en fazla iki bira içerdi, o kadar. Ama Konovalenko vodkasını su gibi içti ve kısa bir süre sonra da sarhoş oldu. Bu da Victor'a büyük bir avantaj sağladı. Eğer gerekirse ileride Konovalenko'nun alkole olan düşkünlüğünü kullanacaktı. Vodka Konovalenko'nun dilini pelteleştirmişti. Yitirilen cennetten, 1960'lı 70'li yıllardaki KGB'den, halkın KGB'nin en büyük ve önemli sırlara ilişkin elinde birçok dosya bulunduğuna inandığından söz etti. Victor, KGB'nin açıkça kutsal ruha inanmalarına izin verilmeyen Rus vatandaşlarının yaşadığı bu Rus imparatorluğuna Songoma'yı yerleştirdiklerini düşündü. Rus toplumu ona tanrıları kaçırtan bir toplum gibi gelirdi. Nikosis, ülkemde tanrıların ırk ayrımıyla tehdit edilmediklerini bilir. Onlar özgürce yaşarlar, aşağılanmadan her yere gidebilirlerdi. Eğer kutsal ruhlarımız esir alınıp sürgüne gönderilse ve uluyan tazılarımız Kalahari çölüne değin kovalansaydı, tek bir beyaz erkek, kadın ya da çocuk Güney Afrika'da yaşayamazdı. Hepsinin Güney Afrikalı beyazlarla İngilizlerin soyları yıllar önce tükenir ve cesetleri kırmızı toprağa gömülmüş olurdu. Eskiden ataları beyaz düşmanlarıyla açık seçik bir şekilde savaşırlarken Zulu savaşçıları kurbanlarının alt çenelerini keserlerdi. Zaferle dolu savaşlardan dönen impiler bu çene kemiklerini kabile reislerinin tapınaklarının girişlerine savaş ganimetleri olarak asarlardı. Şimdi de beyazların karşısında ön saflarda yer alan tanrılardı ve tanrılar asla bozguna uğratılamazlardı. Victor Mabasha o garip evdeki ilk gecesini düşsüz derin bir uyku çekerek geçirdi. Uzun yolculuğun etkisiyle derin bir uykuya dalmıştı ve şafakla beraber uyandığında da kendini son derece dinç, dinlenmiş hissetmişti. Evin bir yerlerinden gelen Konovalenko'nun horultularını duydu. Yataktan kalktı, giyindi ve evi baştan sona iyice araştırdı. Aslında ne aradığını bilmiyordu. Jan Klein'in soluğunu her yerde, dikkatli bakışlarını da üstünde hissediyordu. Süpürge darısı ve mısır kokan tavan arasında bir telsiz buldu. Victor Mabasha elektronik aygıtlar konusunda uzman değildi. Ama bu aygıtın Güney Afrika'ya mesajlar yollayabilecek ve oradan da mesajlar alabilecek bir kapasitede olduğundan kuşkusu yoktu. Araştırmasını sürdürdü, sonunda aradığını buldu. Bu evin ucundaki kilitli bir kapıydı. Kapının arkasında bu uzun yolculuğa çıkış nedeninin olduğundan emindi. Dışarı çıkarak bahçeye işedi. İdrarı alışılmışın dışında sarıydı. Yiyeceklerden olmalı diye geçirdi içinden. Bu garip ve baharatsız yiyeceklerden, uzun yolculuktan ve düşlerime giren ruhların savaşından. Nereye gidersem gideyim, mutlaka Afrika'yı da yanımda götürüyorum. Kentin üstünde yoğun bir sis vardı, evin çevresini dolaştı. Sonra da çok azının adını bildiği bakımsız meyve ağaçlarını gördü. Her yerde derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. Victor birden kendini Haziran ayında bir sabah Natal'deymiş gibi hissetti. Üşüyünce içeri girdi. Konovalenko da uyanmıştı. Sırtına kırmızı bir tulum geçirmiş, mutfakta kahvaltı hazırlıyordu. Arkasını Victor'a dönünce Victor tulumun sırtındaki KGB harflerini gördü. Kahvaltıdan sonra çalışmaya başladılar. Konovalenko gizli odanın kilitli kapısını açtı. Odanın içinde bir masadan ve tavanda asılı oldukça parlak bir ampulden başka bir şey yoktu. Masanın ortasında bir tabancayla uzun namlulu bir tüfek vardı. İlk izlenimi silahın garip bir görünümü olduğuydu. Victor bu tüfeklerin hangi ülkenin yapımı olduğunu bilmediğini fark etti.
''Bu bizim en iyi ürünlerimizden biri,'' dedi Konovalenko. ''Çok etkili ama kaygan değil. Aslında Remington 375 HH imali düşünülmüştü. Ama bizim KGB teknisyenleri kusursuz bir konuma gelinceye değin silahın imalatını sürdürdüler. 800 metreye kadar istediğin her şeyi vurabilirsin. Bununla bir tek Amerikan ordusunun gizli silahları rekabet edebilir.'' Ne yazık ki bu şaheseri bize verilen görevlerin hiçbirinde kullanamadık. Bir başka deyişle bunu dünyaya tanıtma şerefi sana verildi.
Victor Mabaş'a masaya yaklaşarak silahı inceledi.
Eline al ve hisset, dedi Konovalenko. Eline aldığın andan itibaren de bir daha onsuz yaşayamayacaksın.
Victor Mabaş'a silahın hafifliğine çok şaşırdı. Silahı omzuna doğru kaldırdı. Ne tür mermi kullanılıyor diye sordu.
''Plastik'' dedi Konovalenko. ''Özel olarak hazırlanmış klasik Spitzer türleri. Mermi uzak mesafeye büyük bir hızla ulaşıyor. Sivri uçlu olanı en iyisi.''
Victor Mabaş'a silahı masaya bırakıp tabancayı aldı. Bu 9 milimetrelik Glock Compact'tı. Bu tabancayla ilgili birçok yazı okumuştu. Dergilerde ama hiç bu kadar yakından görmemişti.
''Bunun için de standart mermilerinin uygun olacağını sanıyorum.'' dedi Konovalenko.
Victor silaha alışmalıyım dedi. Ateş edilecek hedef 1 kilometre olacaksa alışmam biraz zaman alır. Ama ateş edebileceğim 800 metrelik ya da 1 kilometrelik atış alanını nerede bulacağım?
Burada dedi Konovalenko. Bu ev özellikle bu iş için seçildi.
Kim seçti?
Bu işi bize verenler diye karşılık verdi Konovalenko.
Victor bu tür belirsiz yanıtlardan hiç hoşlanmıyordu.
''Civarda başka bir ev yok.'' diye sürdürdü konuşmasını Konovalenko. ''Ve rüzgar sürekli esiyor. Ses duyulması olanaksız. Hadi oturma odasına gidelim. İşe başlamadan önce konuyu bir kez daha gözden geçirmek istiyorum.''
Eski deri koltuklara karşılıklı geçip oturdular. Konovalenko her şey çok basit diye söze başladı. ''Öncelikle ve en önemlisi bu yok etme harekatı bugüne değin üstlendiğin en zor görev olacaktır.'' Salt teknik karmaşalardan, mesafeden ötürü değil, aynı zamanda bu görevde başarısızlık asla söz konusu olamaz. Yalnızca bir tek seçeneğin olacak, o da mutlak başarı. İkincisi, planın son şekline çok yakında karar verilecek. Her şeyin hazırlanması için fazla zamanın yok. Duraksamak ya da başka seçenekleri göz önünde bulundurmak için zaman olmayacak. Bu göreve seçilmen yalnızca soğukkanlı ve yetenekli olmandan kaynaklanmıyor. Sen ayrıca tek başına en iyi çalışan elemansın. Bu görevde de her zamankinden daha yalnız olacaksın. Sana hiç kimse yardım etmeyecek, seni kimse onaylamayacak ve kimse seni desteklemeyecek. Üçüncüsü, bu görevin kesinlikle küçümsenmemesi gereken psikolojik bir boyutu var. Son dakikaya değin kurbanının kim olduğunu öğrenemeyeceksin. Tam anlamıyla soğukkanlı olman gerekiyor. Ortadan kaldırılacak kişinin son derece önemli biri olduğunu zaten biliyorsun. Bu da zamanının büyük bir bölümünü kurbanın kimliğini ortaya çıkarmaya çalışman anlamına gelir. Ama parmağını tetiğin üstüne koyduğun ana değin, onun kim olduğunu öğrenemeyeceksin. Victor Mabaş'a Konovalenko'nun üstünlük taslayan ses tonundan tedirgin olmuştu.
Bir an için kendini kaybedip kurbanın kim olduğunu bildiğini söylemek istedi ama söylemedi. KGB arşivlerinde senin hakkında bilgi olduğunu söylemeliyim dedi Konovalenko gülümseyerek. Eğer yanlış hatırlamıyorsam senden çok işe yarayan yalnız kurt diye söz etmiştik. Ne yazık ki arşivler yerle bir edildiğinden bu bilgiyi kontrol edemeyeceğiz. Konovalenko sustu. Artık var olmayan gizli servisi düşünüyordu. Ama sessizliği uzun sürmedi. Fazla zamanımız yok dedi Konovalenko. Bunu olumsuz bir unsur olarak görme. Tersine bu işine bir an önce odaklanmanı sağlamalı. Günlerin silahla talim atışları, psikolojik alıştırmalar ve olası adam öldürme senaryoları üstüne çalışmalarla geçecek. Dahası araba kullanmaya pek alışık olmadığını sanıyorum. Araba kullanmaya alışabilmen için seni her gün birkaç saat arabayla dolaşmaya yollayacağım. Bu ülkede sağdan araba kullanıyorlar dedi Viktor Mabaşa. Oysa Güney Afrika'da soldan kullanılır. Doğru dedi Konovalenko. Bu çalışmalar reflekslerinin güçlenmesini sağlar. Başka sorun var mı? Hem de çok dedi Viktor Mabaşa. Ama yalnızca birkaçının yanıtını alabileceğimi görüyorum. Evet bu doğru dedi Konovalenko.
Viktor Mabaşa, Jan Klein seni nasıl buldu diye sordu. Komünistlerden nefret eder. KGB'nin bir subayı olarak sen de bir zamanlar komünistin. Kim bilir belki de hala öylesin.
İnsan kendisini besleyen eli ısırmamalı dedi Konovalenko. Haber alma örgütünün bir elemanı olmak demek, iktidardakilerin kollarını tutan ellere asla ihanet etmemek demektir. Elbette KGB'de komünizme sonuna değin bağlı komünistler de vardır. Ama büyük çoğunluk kendilerine verilen görevleri yerine getiren profesyonellerdir. Bu senin Jan Klein'le olan bağlantını açıklamıyor. Eğer aniden işini yitirirsen hemen başka bir iş aramaya başlarsın dedi Konovalenko. Tabii intihar etmeyi düşünmüyorsan. Güney Afrika hem bana hem de meslektaşlarım her zaman düzenli ve disiplinli bir ülke gibi gelmiştir. Şu andaki belirsizliklere kulak asma. Haber alma örgütlerimiz arasında zaten var olan kanallar aracılığıyla onlara hizmet etmek istediğimi söyledim. Özelliklerim Jan Klein'in hoşuna gitmiş olmalı. Aramızda bir anlaşma yaptık. Bir bedel karşılığında seninle birkaç günlüğüne ilgilenmeyi kabul ettim.
Kaç para aldın diye sordu Viktor Mabaşa.
Para değil dedi Konovalenko. Güney Afrika'ya iltica etme ve ileride orada çalışma karşılığında.
Katiller ithal ediliyor diye geçirdiği içinden Viktor Mabaşa. Ama olaya Jan Klein'in görüş açısından bakıldığında bunun nedenli zekice bir şey olduğu anlaşılıyordu.
Başka sorun var mı dedi Konovalenko.
Şimdilik bu kadar diye yanıt verdi Viktor Mabaşa. Bu konuya başka bir zaman geri dönmek daha iyi olacak diye düşünüyorum. Konovalenko şaşırtıcı bir hızla yerinden fırladı.
Sis dağılmış olmalı dedi. Rüzgar var. Silahla tanışmanın zamanı geldi.
Viktor Mabaşa rüzgarın sürekli uğuldadığı o terk edilmiş evde olması gereken olayın gerçekleşmesini bekleyerek günlerini geçirdi. Ve o an geldiğinde ise beklentisinden çok farklı bir şeyle karşılaştı. Her şey bir kaosa dönüşmüştü ve olay yerinden kaçarken bile hala nelerin olduğunu tam olarak anlayabilmiş değildi. Görünüşte günler planlandığı gibi geçiyordu. Viktor Mabaşa silaha çabuk alışmıştı. Evin arkasındaki boş alanda oturarak, ayakta durarak ya da yüzü koyun yatarak atış çalışmaları yapıyordu. Konovalenko'nun üstüne çeşitli hedefler yerleştirdiği bir kum torbası vardı. Viktor Mabaşa futbol toplarına, karton kutulara, eski bir valize, radyoya, tencerelere, kahve tepsilerine ve adlarını bile bilmediği birçok nesneye nişan alıp duruyordu. Tetiği her çekişinde telsiz aracılığıyla kendisine silahı nasıl tutması, hedefine nasıl nişan alması gerektiğine ilişkin talimatlar veriliyordu. Kısa bir süre sonra Viktor silaha artık iyice alışmıştı. Günler Konovalenko'nun hazırladığı yemeklerle üçe bölünüyordu. Viktor Mabaşa Konovalenko'nun yaptığı her şeyi çok iyi bildiğini ve bildiklerini çok iyi öğrettiğini düşünüyordu. Jan Klein doğru adamı seçmişti. Yakında olması beklenilen felaket başka bir taraftan gelmişti. onu çileden çıkaran Konovalenko'nun davranışlarıydı. Viktor Mabaşa elinden geldiğince onun ses tonundaki küçümseyen ifadeye kulak asmamaya çalışmış ama sonunda artık buna dayanamayacağına karar vermişti. Hele akşamları vodkayı her zamanki gibi fazla kaçırdığında Rus öğretmenin karşısındaki kiralık zenci katili hor görmesi doruk noktasına ulaşıyordu. Irkçı konuşma ve davranışlar hep üstü kapalı olduğundan Viktor Mabaşa'nın tepki göstermesini geçerli kılacak bir neden oluşmuyordu. Ama bu da işlerin daha da kötüye gitmesine neden olmuştu. Viktor Mabaşa artık daha fazla dayanamayacağını hissediyordu. Eğer Konovalenko aynı şekilde davranmayı sürdürürse, Viktor Mabaşa işlerin sarpa sarmasını aldırmadan onu öldürmek zorunda kalacaktı. Psikoloji seansı için deri koltuklarına geçip oturduklarında, Viktor Mabaşa, Konovalenko'nun kendisini insanın temel tepkileri konusunda bile cahil olduğunu varsaydığını gördü. Artan nefretini körüklemek amacıyla Viktor kendisine layık görülen bu rolü sürdürmeye karar verdi. Aptal gibi davranarak aklına gelebilecek en saçma yorumları yaptı ve düşüncelerinde ne denli isabetli olduğunu gören Konovalenko'nun sevinçten havaya uçtuğuna tanık oldu. Geceleri kulaklarında tazılar uluyordu. Bazen Konovalenko'nun tabancayı beynine yönelttiğini düşünerek kan ter içinde uyanıyordu. Şafak sökene değinde gözleri açık öylece yatıyordu. Yalnızca günlük araba gezintilerinde biraz soluk alıyordu. Evin yanındaki küçük binanın önünde iki araba vardı. Bunlardan biri Mercedes'ti. Viktor Mercedes'i Konovalenko'da gerektiğinde diğer arabayı kullanıyordu. Viktor Mabaşa ara sokaklarda dolaşıyor, ara sıra yeni keşfettiği Yistad kasabasına gidiyor ve daha sonra da kıyı şeridi boyunca dolaşıyordu. Bu gezintiler Konovalenko'ya dayanmasına yardım ediyordu. Bir gece yatağından kalkarak dondurucunun içinde kaç tane yiyecek kaldığını saydı. Bu terk edilmiş evde bir hafta daha geçirecekleri anlaşılıyordu. Dayanmak zorundayım diye geçirdiği içinden Jan Klein'i yarı yolda bırakamam. Konovalenko'nun Güney Afrika'ya telsiz aracılığıyla sürekli bağlantı halinde olduğunu düşünüyordu. Konovalenko'nun Jan Klein'a yalnızca iyi raporları gönderdiğinden de emindi. Ama yaklaşmakta olan felaket duygusundan kendisini bir türlü arındıramıyordu. Her geçen saat bu felakete adım adım yaklaştığını hissediyor ve zamanı geldiğinde Konovalenko'yu kesinlikle öldüreceğini düşünüyordu. Yalnızca atalarına yapılan hakaretten ötürü değil, kendi öz saygısını da yitirmemek için öldürecekti onu. Ama işler beklediği gibi olmadı. Bir gün öğleden sonra saat 4 civarında deri koltuklarında oturmuşlardı ve Konovalenko ortadan kaldırma işlemi sırasında ortaya çıkan sorunlardan ve fırsatlardan söz ediyordu. Birden kas katı kesildi. Aynı anda da Viktor Mabaşa onun neye tepki gösterdiğini anladı. Bir araba yaklaşmış ve durmuştu. Soluk almaktan korkarak beklediler. Arabanın kapısı açılıp kapandı. Her zaman yanında Luger tabancasını taşıyan Konovalenko, tabancasına davranarak ayağa fırladı ve tabancanın emniyet mandalını çekti. Pencereden görünmemek için kenara çekil dedi. Viktor Mabaşa söylenileni yaptı. Yere çömelerek pencereden uzaklaştı. Konovalenko meyve ağaçlarının bulunduğu bahçenin kapısını açtı, arkasından kapayıp gözden kayboldu. Viktor Mabaşa yerde ne kadar çömelip kaldığının farkında değildi. Ama tabancanın sesi duyulduğunda hala çömelmiş duruyordu. Dikkatle yerinde doğruldu ve camdan dışarı baktı. Konovalenko evin önünde bir şeyin üstüne eğilmişti. Viktor Mabaşa dışarı çıktı. Yerde bir kadın sırt üstü yatıyordu. Konovalenko onu başından vurmuştu. "Kim bu kadın?" diye sordu Viktor Mabaşa. "Ben nereden bileyim?" diye karşılık verdi Konovalenko. "Ama arabada yalnızdı." "Ne istiyordu?" Konovalenko omuzlarını silkerek ayakkabısının burnuyla kadının gözlerini kapatırken cevap verdi. Ayakkabısındaki çamur kadının yüzüne akmıştı. "Yolunu kaybetmişti," dedi. "Yanlış sapağa girmiş anlaşılan." Viktor Mabaşa Konovalenko'nun ayakkabısındaki çamurun kadının yüzünü kirletmesinden ötürü mü, yoksa adres sorduğu için öldürülmesinden ötürü mü, Konovalenko'yu öldürmeye karar verdiğini çözememişti. Şimdi onu öldürmesi için bir nedeni daha vardı. Adamın asla denetlenemeyen vahşeti. Adres sorduğu için bir kadını öldürmek onun asla yapamayacağı bir şeydi. Ne de bir ölünün gözlerini ayakkabısıyla kapatmak. Sen delisin dedi. Konovalenko şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. Başka ne yapabilirdim ki? Ona aradığı sokağın nerede olduğunu bilmediğini söyleyebilirdin.
Anlamıyorsun dedi. Biz yaşamıyoruz. Birkaç gün sonra buradan çekip gideceğiz ve her şey biz gelmeden önceki gibi olmalı.
Kadıncağız adres soruyordu dedi bir kez daha Viktor Mabaş'a ve heyecandan terlemeye başladığını fark etti. Bir insanı öldürmek için ortada bir neden olması gerek.
Eve gir dedi Konovalenko. Ben bunun icabına bakarım.
Pencereden Konovalenko'nun kadının cesedini arabanın bagajına koyduğunu ve arabaya bindiğini gördü. Bir saat sonra geri geldi. Yürüyerek gelmişti. Araba ortada yoktu.
Ceset nerede diye sordu Viktor Mabaş'a. Gömüldü diye karşılık verdi Konovalenko.
Peki ya araba?
O da gömüldü.
Uzun sürmedi. Konovalenko kahve makinesini fişe taktı. Gülümseyerek Viktor Mabaşa'ya baktı.
Böylece bir şey daha öğrenmelisin dedi. Ne kadar iyi organize olursan ol, her zaman beklenmedik olaylar çıkabilir. İşte bu yüzden ayrıntılı planların yapılması gerekmektedir. Eğer iyi organize olmuşsan beklenmedik olayların karşısında paniğe kapılmaz, hemen bir çaresini bulabilirsin. Eğer hazırlıklı değilsen beklenmedik olaylar kaosa ve paniğe neden olur.
Konovalenko ocağa yaklaştı. Onu öldüreceğim diye geçirdiği içinden Viktor Mabaş'a. Bu iş bittiğinde herkes kendi yoluna gitmeye hazırlandığı zaman onu öldüreceğim. Artık bunun geriye dönüşü yok. O gece uyuyamadı. Duvardan Konovalenko'nun horultuları duyuluyordu. Jan Klein durumu anlayacak diye geçirdiği içinden. O da benim gibi her şeyin iyi planlanmasından hoşlanır. Vahşetten, anlamsız vahşetten nefret eder. Başkan de Klerk'ı bana öldürtmekle Güney Afrika'daki anlamsız cinayetlere bir son vermek istiyor. Konovalenko gibi bir canavarın ülkemize yerleşmesine asla izin verilmemeli. Böylesi bir canavarın bu cennet ülkeye girmesine asla izin verilmemeli. 3 gün sonra Konovalenko yola çıkmaya hazır olduklarını açıkladı.
Öğrenmen gereken her şeyi öğrettim sana dedi ve tüfek konusunda da uzmanlaştın. Nasıl davranacağını ve nasıl düşüneceğini artık biliyorsun. Suikastın son ayrıntılarını planlarken nasıl düşüneceğini biliyorsun. Artık evine dönmenin zamanı geldi.
Bir şeyi çok merak ediyorum dedi Viktor Mabaş'a. Bu tüfeği Güney Afrika'ya yanımda nasıl sokacağım?
Elbette tüfeği yanına almayacaksın dedi Konovalenko. Bunun son derece aptalca bir soru olduğunu belirtmek isteyen bir ses tonuyla. Tüfeğin sana ulaşması için başka bir yöntem kullanacağız. Bunu öğrenmene şimdilik gerek yok.
Bir sorum daha var diye sürdürdü konuşmasını Viktor Mabaş'a. Tabanca. Onunla tek bir deneme atışı bile yapmadım.
Buna gerek yok dedi Konovalenko. Başarılı olup olmaman sana bağlı.
Bu tabancayı sana doğrultacağım diye geçirdiği içinden Viktor Mabaş'a. Aynı akşam Konovalenko, Viktor Mabaş'a'nın o güne değin hiç tanık olmadığı bir şekilde sarhoş oldu. Masada karşısında oturmuş, kan çanağına dönmüş gözlerle bakıyordu. Viktor Mabaş'a ne düşünüyor acaba diye sordu kendi kendine. Bu adam acaba hiç aşık oldu mu? Kadın olsaydım onunla yatağı paylaşmak nasıl bir şey olurdu? Bu düşünceden birden tedirgin oldu. Gözünün önüne bahçede yatan kadının cesedi geldi.
Birçok hatan var dedi Konovalenko düşüncelerini yarıda keserek. Ama en büyük hatan duygusal olman.
Duygusal mı? Ne demek istediğini anlamıştı. Ama Konovalenko'nun bu sözcükle neyi amaçladığından pek emin değildi.
Kadını vurmamdan hiç hoşlanmadın dedi Konovalenko. Son birkaç günden beri dalgınsın ve atışlarda da çok kötüsün. Jan Klein'e yazacağım raporda bu zayıflığından da söz edeceğim. Beni endişelendiriyor doğrusu.
Beni de senin kadar acımasız olan bir adam endişelendiriyor dedi Viktor Mabaş'a. Artık geriye dönüş yoktu. Düşündüklerini Konovalenko'ya söylemesi gerektiğini biliyordu.
Düşündüğümden de daha aptalsın dedi Konovalenko. Galiba zencilerin kaderi bu.
Viktor Mabaş'a sözcükleri iyice algıladıktan sonra yavaşça ayağa kalktı. ''Seni öldüreceğim.'' dedi. Konovalenko gülümseyerek başını salladı.
''Hayır, öldürmeyeceksin.'' Viktor Mabaşa tabancasını çekti ve Konovalenko'ya nişan aldı. Onu öldürmeyecektin dedi. Hem beni hem de kendini rezil ettin. Konovalenko'nun korktuğunu gördü. Sen delirmişsin dedi, beni öldüremezsin.
Yapılması gereken bir iş olduğunda benden daha iyisi yoktur dedi Viktor Mabaşa. Ayağa kalk, yavaş yavaş. Ellerini başının üstüne koy, arkanı dön. Konovalenko söylenileni yaptı. Konovalenko kendini ani bir hareketle yana atmadan hemen önce Viktor Mabaşa ters bir şeyin olduğunu fark edebildi. Tetiği çekti ama kurşun kitaplığa saplandı. Bıçağın nereden çıktığını anlayamadı. Ama Konovalenko saldırdığında bıçak elindeydi. Viktor Mabaşa güçlüydü ama Konovalenko'nun da ondan geri kalır yanı yoktu. Viktor Mabaşa bıçağın yüzüne iyice yaklaştığını gördü. Konovalenko'yu arkadan tekmelediğinde bıçağı tutan elinin hafifçe gevşediğini fark etti. Tabancayı daha önce düşürmüştü. Konovalenko'yu yumruklamaya başladı ama ondan bir tepki gelmedi. Birden sol elinde bir acı hissetti, sol kolu uyuştu. Ama yine de Konovalenko'nun vodka şişesini yakalayarak adamın kafasına vurmayı başardı. Konovalenko sendeleyerek yere düştü. Viktor Mabaşa aynı anda da sol elinin işaret parmağının kesildiğini ve parmağın elinden tam olarak kopmadığını fark etti. Sendeleyerek evden fırladı. Konovalenko'nun beynini patlattığından kuşkusu yoktu. Elinden akan kana baktı, sonra da dişlerini gıcırdatarak sallanan parmağı hızla çekip koparttı. Parmak yere düştü. Eve geri döndü, bulaşık bezlerinden birini alarak kanayan elini sardı. Çantasına eşyalarını koyup tabancasını aldı. Kapıyı arkasından kapattı. Mercedes'e bindi, arabayı çalıştırarak hızla yola koyuldu. Dar ve bozuk yolda aşırı hız yapıyordu. Karşıdan gelen bir arabayla çarpışmamak için direksiyonu sola kırdı. Daha sonra da kendini geniş bir yolda buldu ve hızını azalttı. Parmağım diye geçirdi içinden. Senin için Songoma. Şimdi bana evimin yolunu göster. Jan Klein anlayışlı davranacaktır. O çok akıllı ve zeki bir Nikosi'dir. Benim güvenilebilir biri olduğumu bilir. Benden ne isterse yapacağım. 800 metreden bile hedefini vurabilen tüfeği isterse kullanmam. Benden ne isterse yapacağım ve karşılığında da bana 1 milyon rant verecek. Ama şu anda senin yardımına gereksinimim var Songoma. Bu yüzden parmağımı kurban ettim sana. Konovalenko kıpırdamadan deri koltuklardan birinde oturuyordu. Başı fena zokluyordu. Vodka şişesiyle başının yanına değil de ön tarafa vurulmuş olsaydı ölürdü. Ne var ki yaşıyordu. Ara sıra mendiline doldurduğu buzları şakaklarından birine bastırıyordu. Acıya karşın düşünmeye çalıştı. Kendini ilk kez bir krizin içinde bulmuyordu. Yarım saat sonra tüm seçenekleri gözden geçirmiş ve ne yapması gerektiğine karar vermişti. Saatine baktı. Güney Afrika'yı günde iki kez arayabilir ve Jan Klein'la doğrudan bağlantı kurabilirdi. Bir sonraki bağlantı için daha 20 dakika vardı. Mutfağa giderek mendilini buzla doldurdu. 20 dakika sonra tavan arasına çıkmış, telsiz aracılığıyla Güney Afrika'yı arıyordu. Jan Klein'in mesaja yanıt vermesi birkaç dakika sürmüştü. Birbirleriyle konuşurken adlarını kullanmazlardı. Konovalenko olanları anlattı. Kafes açıldı ve kuş uçtu. Daha şarkı söylemeyi öğrenmemişti. Jan Klein'in olanları anlaması birkaç dakikasını aldı. Ama anladıktan sonra da verdiği yanıt açık ve seçikti. Kuşun mutlaka yakalanması gerek. Onun yerine başka bir kuş gönderilecek. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi daha sonra verilecek. Şimdilik her şeyin bir numaraya geri dönmesi gerekmektedir. Konuşma sona erdiğinde Konovalenko yaptığı bu görüşmeden çok memnun olmuştu. Jan Klein Konovalenko'nun yapması gerekeni yaptığını anlayacaktı. Yeteneklerini dene demişti Jan Klein. Nairobi'de Viktor Mabaşa'nın geleceğini görüşmek için bir araya geldiklerinde. Gücünü dene ve zayıf noktalarını bul. Bu görevi gerçekten yerine getirip getiremeyeceğini öğrenmeliyiz. Hiçbir şeyi şansa bırakamayız. Eğer bu görev için yeterli değilse başka biri görevlendirilecektir. Viktor Mabaşa yeterli değil diye geçirdiği içinden Konovalenko. Kartlar masaya serildiğinde bu sert tavırlı delikanlının arkasında kafası karışmış, duygusal bir Afrikalı'dan başka bir şey yok.
Onu bulup öldürmek artık Konovalenko'nun göreviydi. Sonra da Jan Klein'in göndereceği yeni adayı eğitecekti. Bundan sonra yapacaklarının sandığı kadar kolay olmayacağını biliyordu. Viktor Mabaş'a yaralanmıştı ve mantıksız bir şekilde davranacağı kesindi. Ama Konovalenko başarılı olacağından yine de emindi. KGB'de çalıştığı sıralarda sahip olduğu güç efsaneye dönüşmüştü. Konovalenko asla pes etmeyen bir adamdı. Yatağına uzanarak birkaç saat kestirdi. Şafak'la birlikte de kalkarak çantasını toplayıp BMW'ye bindi. Ön kapıyı kilitlemeden önce tüm evi havaya uçuracak patlayıcı maddeyi ateşleyen fitili hazırladı. 3 saat sonrasını ayarlamıştı. İnfilak ettiğinde buradan çok uzaklarda olacaktı. Saat 6'yı biraz geçe yola koyuldu. Öğleden sonra Stockholm'da olacaktı. E-14 karayolu kavşağında 2 polis arabası vardı. Kısa bir an için Viktor Mabaşa'nın her şeyi polise anlattığını düşündü. Neyse ki polisler onunla ilgilenmediler bile. Jan Klein salı sabahı saat 7 civarında Franz Malan'ı evinden aradı. ''Buluşmalıyız'' dedi kısaca. ''Örgütün en kısa zamanda toplanması gerekiyor.'' ''Bir şey mi oldu?'' diye sordu Franz Malan. ''Evet'' diye yanıt verdi Jan Klein. ''İlk kuşun görev için uygun olmadığı anlaşıldı. Başkasını bulmak zorundayız.'' 11. Ayrımın sonu. Sayfa 150.